Ayrım 7, sayfa 115. Yaşadım diyebilmek için. Mitka Gribçeva. 10. bölüm. Dimitar'ın sağ olduğu haberini alınca yaşadığım heyecanı anlattıktan sonra onun yaşamından benim katılmadığım fakat arkadaşlarının anılarında ve partinin mücadelesinde ölümsüz kalacak olan bir dönemi de anlatmadan geçemeyeceğim. Bu dönem Dimitar'ın partizanlık günlerini kapsamaktadır. Slavko Trinski. Dimitar Gribçev, Sokol, Tırım müfrezesine 1944 yılının Nisan ayında geldi. Tanımadığımız kişilerden biriydi geldiği zaman. Halkın başındaki felakete karşı ayaklanan binlerce kişilik partizan ordusunun gücüne güçlerini katmak için gelen, kitlesel seferberlik seline kapılarak yola çıkan sıradan kişilerden biriydi. Bu zayıf, kuru fakat son derece dayanıklı adamla Rila Dağı'nın tepelerinde yaraşırcasına koşacağım, her gün şu kadar bayırı aşarak Rila ve Bistrov gibi coşkun ırmakları geçeceğim. Yaşlılıktan ya da gevrek oluşu yüzünden devrilen çam ve meşe ağaçlarına ayağım takılarak düşe kalka yürüyeceğim. Bir kuru ekmeği kendisiyle bölüşeceğim aklımdan geçmezdi asla. Bunu ne ben ne de o tasarlamıştır önceden. Ama öyle oldu. İkinci taburun siyasi komiseriydi. 100 kişinin sorumluluğunu taşıyordu üzerinde. 100 kişinin ekmeğini düşünmek, giysisini, silahını düşünmek. Belki de ömründe ilk kez duyduğu bir sorumluluktu bu. Rila'da yaptığımız gerilimli seferler vardı. Gribçev'in, Sokol, kimilerinin yanında duralayarak geri kalmamasını, kayaları uyandırmamasını söylemesi, kimilerini 3 gündür ağızlarına bir lokma atmamışlar diye ağlamanın ayıp olduğuna inandırması gerekiyordu. Buraya gelenlerin hepsi yakınmak için değil de ya silah ya da dayanıklıklarıyla gelen düşmanı yenmek için gelmemişler miydi? Ama Sokol sinirleniyordu. Canı sıkılıyordu. Belirlenen tayının verilmeyişine. Bir tayın madem ki belirlenmiş verilecektir. Şaka olsun diye soruyordu bana. Depolarınız nerede sizin? Nasıl depo? Diye soruyorum. O devam ediyor. Levazım deposu. Generallerin deposu canım. Vardı diyorum. Vardı ama harcayıp bitirdik. Asker işte. Yediğini yiyor, giydiğini yırtıyor. Gülüyoruz ikimiz de. Anlaşıldı. Sokol şakayı seven bir kişi. Gülmekle günler daha çabuk geçer. Yakınların hasreti de hafifler, güçlükler de daha kolay aşılır. Bir gün onu öfkeli gördüm. Uykusuzdu. Gözlerinin altındaki kaslar titriyordu. Neyim var? Diye soruyorum. Bilirsin ben ekmeği kusursuz bölüştürürüm, diyor Sokol. Bugün biri bana uyarıda bulundu. Neden şu küçük kızla kendisine aynı büyüklükte tayım vermişim? Aldırma. Burada sivri kayalar da var. Adaleti severdi şu Sokol. Ekmekten yere bir kırıntı düşsün eğilip alırdı. Ziyan olmasın, derdi. Kırıntılardan ekmek mi oluyor yoksa? Diye soruyordum. Ekmekler kırıntıdan olmuyor mu yoksa? Yanıtını veriyordu. Yine şaka, yine biraz dinçleşmek gerek. Yoksa gece emeklercesine geçer. Gece bizim tempomuzda ilerler. Ama geride bırakacak yine bizi. Yine bir köy ortasında bırakacak açıklıkta. Düşüneceğiz o zaman. Köyde mi kalalım, dağın yolunu mu tutalım? Dağ da büsbütün kurumuş sanki. Tısarev Vırh Tepesi'ne böyle geldik. Bütün Rila'yı böyle aştık. Böyle konuşa konuşa Dobrosko köyünden yakındaki Makedonya adlı dağ evine eriştik. Slavko Trinski'nin anılarını okurken sağ elinin yumruğu sıkılı, hafifçe gülümseyen gözlüklü zayıf bir adam geliyor gözlerimin önüne, diyor Rusi Hristov. Yumruğunun sıkılı oluşuna bakmayın. Bizim selam verme usulümüz öyleydi. Rusi Hristov'un anılarını okumaya devam ediyoruz. Nisan'ın ortalarından sonra Tırın partizan müfrezesine gönderildim. O sırada orada bulunan bazı parti ve RMS sorumlularına parti merkez komitesinin ve genel kurmayın son kararlarını iletecektim. Serüvenle dolu 2 haftalık bir yolculuktan sonra Mayıs başlarında buraya Yugoslavya'nın Kalna adlı sınır köyünden 60 yeni partizan geldi. O sırada Tırın partizan müfrezesinin kurmayı ve aradığım sorumlu arkadaşlar orada bulunuyordu. siyasi büronun kararlılığını verip partizan kampındaki durumu inceledim. Kalna köyü ve çevresi serbest alan olarak saptanmıştı. Partizanların eğitimi için gerçekten elverişli bir kampa dönüştürülmüştü. Burada çok eski tanıdık ve dostlarla görüştüm. Dmitri Gribchev de bunlar arasındaydı. Karşılaşmamız çok sevinçli, içten bir karşılaşmaydı. Alınan karara göre oradaki partizanlardan iki tugay oluşturulacaktı. Birinci Sofya Partizan Tugayı genellikle yeni gelen partizanlardan oluşmuştu. 30 kişi kadar vardılar. Görevleri, Tırın yöresinden hareket ederek Romodirov, Dubnista bölgelerinden geçmek, Stroma doğrultusuna adını taşıyan yöne giderek Rila ve Pirin dağlarına uzanmak. İkinci Sofya Ayaklanma Tugayı, Vasil Levski partizan taburu ile Hristo Botev adlı şanlı asker taburundan oluşacaktı. Hristo Botev ve Vasil Levski taburları o sırada Bosilevgard'la Küstendil civarında bulunuyordu. Her iki tabur genellikle eski, deneyim sahibi, savaşın ateş çemberinden geçmiş arkadaşlardan oluşuyordu. İkinci Sofya Tugayı'na güneye hareket ederek Pirot yörelerinden geçip Berkovitsa üzerinden Koca Balkan Tepesi'ne çıkma görevi verildi. 8-9 Mayıs günlerinde 1. Sofya Partizan Tugayı'nda eğitim tatbikatı yapıldı. Tugay komutanı olarak Slavko Trinski, siyasi komiser olarak da Ninko Stevenov atandı. Tugay 3 taburdan oluşuyordu. 3. tabura siyasi komiser Dmitri Gribchev oldu. Çok sevinçliydi Dmitri Gribchev. Savaşa elinde silahla katılmak olanağı bulduğu için son derece mutlu hissediyordu kendisini. Eğitim sırasında komutanlığın bütün emirlerini canla başla yerine getirmeye çalışıyordu. İlkel koşullar içinde de olsa askeri tekniğin inceliklerini iyice benimsemek arzusuyla yanıyordu. Tugay kurulduktan sonra planlanan sefere çıkmadan önce törensel bir miting yapıldı. Genelkurmay adına Vlado Trichkov, Sofya kıtası kurmay adına da Boyna Bulgaranov konuştular. 1. Sofya Partizan Tugayı sefere çıktıktan sonra 9 Eylül'e kadar bir daha Gribchev'le görüşemedik. Georgi Nonsev'in anıları. Dmitri Gribchev'in partizanlık süresi bir bakıma uzun değildi. Ama öylesine olay ve gerginlikle yüklüydü ki bu süre hiç de kısa demeye dilim varmıyor. Bana göre kamptaki ortak yaşamımız hala sürüp gidiyordu. Hapiste geçirdiği yıllar üzerinde konuşmamıştık hiç. Kamp ve giderek partizanlık yaşamı birbiriyle kaynaşan iki dönemin ortak çizgisini sürdürüyor sanıyorduk. Bu ortak yaşam çizgisini izlerken karşımıza Gribchev'in en önemli bir niteliği ortaya çıkar. Topluluğun yazgısına karşı duyduğu büyük sorumluluk ve genelin çıkarı hesabına bireysel olanı sınırlandırma yeteneği. Gribchev, Tugay'ın sinsi komiseri ve parti örgütünün sekreteriydi. Tugay'ın politik moral yapısı ve savaşa hazırlık yeteneği Gribchev'e bağlıydı. Partizan yaşamının ne denli zor olduğunu anlatmak gerekli midir bilmem ama Gribchev'in omuzlarındaki yük çok daha ağırdı. Her partizanın ve giderek taburla Tugay'ın o bilinmezlik ve belirsizlik koşullarında varlığı sorunu ve tek tek bütün partizanları etkileyen daha bir sıra psikolojik etken onun sırtında yatan bir yüktü. Bunlara partizanlardan büyük bir çoğunluğunun her türlü askeri savaş hazırlığından yoksun oluşunu eklemek gerekir. Düzgün, tertipli, tek ve savaş yeteneği yüksek, uyumlu bir bütün oluşturmak gerekiyordu. Son derece ağır bir görevdi bu. Bu ödev komutanlığın, parti ve RMS örgütünün de göreviydi kuşkusuz. Ama her şeyden önce tabur ve Tugay'ın siyasi yönetimi sorumluydu bundan. Tek tek ve gruplar halinde savaş eğitimi yapılıyordu. Silahlar tanıtılıyor, silahların kullanılışı, temizliği öğretiliyordu. Partizanlar iki gruba, saldırıcı ve savunmacı grup ayrılarak yapılan bir tatbikata ne büyük enerjiyle katılmıştı. Hala anımsıyorum. Dmitri Gribchev saflar arasında koşuyor, moral veriyor, herkese örnek oluyor, görevin tam yerine getirilmesi için yardımlarda bulunuyordu. Bu tatbikatın önemini bir süre sonra Tumba Tepesi'nde gizlenen düşman kıtasını sardığımızda çok daha iyi anladık. Savaşta üstün konumu ele geçirme alışkanlığını benimsemiştik bu tatbikat sırasında. Kubbe biçimindeki tepenin eteklerinde sıra olarak yukarı doğru yürümeye başlamıştık. Ama buradan düşman görünmüyordu. Yukarı doğru dimdik tepeye tırmanmamız gerekiyordu. Siper yoktu. Keçi yolundaki hendekler gerekince yatıp siper almamıza yardım ediyordu. Bu ilk çarpışmanın bize yarattığı heyecanı anlatmak elimde değil. Gripçev burada durmadan mevzileri dolaşırdı. Alışmadıkları, kendilerine yabancı gelen bu durumda kızların beceriksizliğini anımsıyorum. İri yarı, şişmanca lacivert golf pantolonlu bir şehir kızı bana yakın bir yerde yatmıştı. Heyecandan mı yoksa beceriksizlikten mi neden sipere yatarken aldığı durum gülünç bir görünüm yaratıyordu. Kafası arka tarafından daha alçaktaydı. Öyle ki kabarık duran arka kesimi yeterince büyük bir nişan yeri olabilirdi. Gripçev hemen ona koştu. Aldığı konumun anlamsızlığını anlattı. Oysa bu sırada mermiler ıslık çalarak uçuşup geçiyordu üzerimizden. Daha sonraları bu olay yalnızca şaka değil fakat çok ciddi konuşmalara yol açmış, tekrarlanmaması için önlemler alınmıştı. Yugoslavya topraklarında bulunduğumuz sırada yöre partizanlarıyla sıkı irtibat sağlamıştık. Bizi çok büyük bir hazırlıkla karşılıyorlar, çok içten çok sıcak yakınlık gösteriyorlar, kuru ekmek dilimini bizimle bölüşüyorlardı. Tüm bunları Gripçev, işgal yıllarında ahalinin devrimci ruhunun yükselmesiyle açıklıyordu. Bizimle Yugoslav köylüleri arasındaki birlik o denli sağlamdı ki tamamıyla eşit olduğumuzu ve antifaşist savaşın dışında yaşamımız olmadığını kanıtlıyordu. Salt devrimin gerektirdiği biçimde yaşamak, yaşamın dayattığı ve eninde sonunda çözümünü gerekli kıldığı daha pek çok sorunun üzerine eğilmemek Gripçev'e göre son derece doğal bir şeydi. Nasıl evlendiğini ve bunu nasıl daha önce aklından geçirmediğini, hiç beklemediği koca ve aile reisi görevleri karşısında ansızın kalıverdiğini anlatırken ne büyük bir neşeyle kendi kendine güldüğünü hatırlıyorum. Bu Dimitar için yeni bir durum olmakla kalmıyor, aynı zamanda bunlar ona daha önce yaşadığı dünyanın dışında kalan görevler gibi geliyormuş. Mayıs başlarında bizim Tugay'ımız artık tamamıyla kurulmuştu. Genel bir toplantı yapıldı, bayrak verildi, partizanlar halk önünde sadakat andı içtiler. Hazırlık dönemi bitmişti. Şimdi en önemli görev duruyordu önümüzde. Faşistlere karşı silahlı savaş yürütmek. Tugay'ın seferleri başladı. Görev, Rila Dağı'na ulaşmak, orada Dubnitsa müfrezisi ile irtibat sağlayıp Gorna Cuma'ya ve Razlov müfrezisi ile bağlantı halinde Struma Irmağı Vadisi'nde ortak eylemlere başlamaktı. Böylece kalabalık bir ekiple yiyecek ve garantisi olmadan, yerel örgütler ve gençlik örgütleriyle bağlantı kurmadan, düşman güçlerinin bulunduğu yerleri iyice öğrenip saptamadan sefere çıkmak hem çok zor hem de tehlikeliydi. Tugay'ın bileşimini ve katlanması gereken güçlükleri iyi değerlendirerek komutanlık önceden ciddi bir hazırlığa başladı. Partizanların politik etkinliklerini arttırmak için her taburda parti ve RMS toplantıları yapıldı. İşte son toplantıdan ve Vloda Triçko ile Boyan Bulgaronov'un, o da Nova'nın genelkurmay üyesiydi, söylevlerinden sonra müfreze sefere çıktı. Hayli yürüdükten sonra gece yarısına doğru Gorno Melno köyü yakınlarında dinlenmek için mola verdiler. Düşmanın 13. Piyade Birliği ile çarpışmaları ilk kez burada oldu. Birinci tabur ve Dimitar'ın taburuna tarladan geçerek karşıdaki tepeye çekilme emri verildi. Gerekirse düşmanın tırına doğru ilerlemesini de onlar önleyecekti. Vasil Demirevski'nin Jelü yönetimindeki Dubnitsa müfrezesinden bir grup partizanla komutanı Boyko Borisov ve siyasi komiseri Lüpço Barumov olan 3. tabur düşmanı karşıladılar. Bu arada Dimitar'ın taburu düşmanın yaylım ateşine tutulmuştu. Yönlerini değiştirmek zorunda kalmışlar ve 1. taburla birlikte Elovitsa Dağı'na doğru ilerlemişlerdi. Ama partizan safları arasında düşman mayınları düşmeye başlayınca birlik dağılıverdi. Düşmanla ilk çarpışmanın bilançosu hiç de avutucu değildi. Lüpço Barumov ağır yaralanmıştı. Ölü ve yaralı başka partizanlar da vardı. 3. taburla Jelü'nün taburu ise Tugay'dan kopmuştu. Savaşçıların politik moral durumu sarsılmıştı. 2. taburun siyasi komiseri savaşçılara cesaret vermek, kendi güçlerine güvenmelerini sağlamak, Tugay'ın gücüne ve savaş yeteneğine inanç aşılamak gibi zor bir görevi yerine getiriyordu. Tugay'ın Kalna'ya dönmesi gerekiyordu. Dışçen Klaneses köyünün Treziska mahallesinde dinleniyorlardı ki bir de ne görsünler, düşman izlerini bulmuş, peşli sıra geliyor. Dimitar'ın taburuna Tumba Tepesi'nin yamaçlarında siperlenmek ve 1. 3. taburla birlikte düşmanın saldırısına kuşatma görevi verilmişti. Öğleden sonra çarpışmaya hazırlanan partizanlar akşam olunca saldırıya geçtiler. Düşman 2. taburun bulunduğu yerden çemberi yarmak amacıyla saldırarak partizan mevzilerini ateş yağmuruna tutmuştu. Tugay komutanlığından emir gelmişti. Tabur düşmanın ateşine ateşle cevap vererek onu sıkıştırmaya çalışacak. Bu emir onurlu bir biçimde yerine getirilmişti. Düşman püskürtülmüştü. 1. taburun komutanı ölmüştü. Tumba Tepesi yanındaki çarpışmadan sonra Tugay Bulgaristan'a doğru yollandı. Virtop Dağı'nın orada Tısırna Trova köyü yakınlarında Yugoslav partizanları düşman güçleriyle çetin çarpışmalar yürütüyordu. Tugay komutanının emriyle Dimitri'nin taburu Yugoslav partizanlarına yardıma koştu. Çarpışma bitince tabur yeniden Tugay'la irtibata geçerek sefere devam edildi. Darkovistki, Vlatsiva, Klonisov köylerinin yakınlarından geçtiler ve Küstendil ilçesi Trakiano köyünün karşılarındaki Tiçak tepesine kadar geldiler. Tepeye çıkınca komutanlık dinlenme emri verdi. Yorgunluktan son derece güçsüz kalan partizanlar yatar yatmaz uyudular. Ama bir düşman uçağı onları keşfederek tepeye jandarma birliklerini gönderdi. Komutanlık partizanları Vrayano Steno köyünün doğrultusunda bulunan tepelere çekmeyi kararlaştırdı. Bir tepeden bir tepeye geçerken arada Treklayan ırmağı bulunuyordu. Onu da geçmek zorunda kaldılar. Bir partizan birliği düşmanın yolunu kesiyordu. Karşılıklı ateş sırasında iki partizan öldü. Rila Prim müfrezesi önünde konuşurken 22 Ağustos'ta Dimitri şöyle diyordu. O iki arkadaş gözlerimin önünden gitmiyor. Silahlarına sımsıkı sarılmışlar, düşmana hücum ediyorlardı, vurularak düştüler. Adlarını bilmiyorum ama gördüklerimi hiçbir zaman unutmayacağım. Onları halkımız da unutmayacaktır. Vrayna Steno köyünden Tugay Rila Dağı'na yönelmişti. Bundan sonra sefer düşman güçleriyle kesintisiz çarpışmalarla sürmüştü. Ulgriatsi köyünde kısa bir süre kalındıktan sonra Gorna Krosina'nın yanına geçildi. Sonra Küstensil'e giden asfalt yol Balanova köyü, Cermen Irmağı, Gorna Cumaya'ya, Balegovart giden demir yolu aşıldı ve en sonunda Rila'ya ulaşıldı. Partizanlar aç açına ve durup dinlenmeden toplam olarak 200 kilometre yol yürümüşlerdi. Rila'da Cerman köyünün yakınlarında biraz durduk. Bayan Bulgaranov tabur komutanlarını, siyasi komiserleri toplantıya çağırdı. Burada partizanların durumu görüşüldü. Görüşme kısa konuşmalar, sert ve zafere inanç aşılayıcıydı. Sonunda geçilecek yolun güçlüklerini hatırlattı Bulgaranov. Komutanlığı zorlukların üstesinden gelebilmek için tüm güçleri seferber etmeye çağırdı. Tugay, Malık Poliş Tepesi'nin altındaki güneye bakan yamaçta Dubnisa müfrezesiyle karşılaştı. Ne büyük sevinç yarattı bu karşılaşma. İki savaş birliğinin komutanları Granoid Elektrik Santrali'ne birlikte hücum etmeyi kararlaştırdı. Tugay komutanın kararına göre Dimitri'nin taburu kurmay üyeleri yaralı ve hasta partizanlarla birlikte yedek kalıyordu. Başarılı eylemden moralleri yükselen partizanlar karşı yakadaki Razlok ve Gorna Cuma'ya müfrezelerinin yanına varmak için Rila Irmağı'na doğru yürüdüler. Irmağın tek geçit yeri demiryolu köprüsüydü. Orada da düşman vardı. Ani ve hızlı hareket etmek gerekiyordu. Otomatik tüfek ve mitralyözlerle bir saldırı grubu kuruldu. Bu grubun görevi köprüdeki muhafızları savaş dışı etmek olacaktı. Ama bir başka sürpriz çıktı karşılarına. Çevredeki tepelerde düşman siper almıştı. Çetin bir çarpışma başladı. Tugay Irmağı başarıyla geçti ve Tısarev Vırh Tepesi'ne tırmandı. Tısarev Vırh Tepesi'nden sonra Dubnisa müfrezesi ayrıldı. Müfrezenin komutanı efsanevi kahraman Jelü, Rila'da yol gösterir diye bize bir grup partizan bıraktı. Sefer böylece devam etti ama yolculuk artık daha yorucu, daha zor olmaya başlamıştı. Partizanların güçleri son kerteye kadar tükenmişti. Dimitri de takatten düşmüştü hepten. Tugay'ın komutan yardımcısı Kiril Marlow, Zlatan anılarında şöyle yazıyor. İkinci taburun siyasi komiseri Dimitri Gripchev'den çok derin izlenimler kalmış belleğimde. Seyrek rastlanan bir dirence sahip, bilinçli, enerjik bir partizandı. Onun her hareketi, her sözü öğretici, eğitici bir etki yapıyordu gençler üzerinde. Birkaç gün sonra Tugay, Dobrovski köyü civarlarında faşistlerle çarpışmasına karar vermişti. 15 Ağustos 1944 günü Rila'nın Musev tepesinde 1. Sofya Tugay'ı Dimitri Griçev de oradaydı. Nikola Parapunov adlı bir Razlok müfrezesi, Nikola Kalıpçivey Gorno Cuma'ya müfrezesi ve Kosto Petrov adlı Dubnitsa müfrezesi partizanları toplandılar. Hepsi bir arada büyük bir partizan gücü meydana getirdiler ve Rila Pilin adı altında yeni bir müfrezenin temelini attılar. Müfrezeye komutan Vasil Demirsikev, Jelü, siyasi komiserde Kristi Stovçev seçildi. Bu sırada Kızıl Ordu Hitlercilerin peşine düşmüş ilerliyordu. Yaş Kişinev hattında en büyük darbelerden birini indirmeye hazırlanıyordu ki bununla Bulgaristan'a ve Balkanlara doğru yol açılmış olacaktı. İktidardaki burjuvazi gittikçe daha büyük bir güvensizlik duymaya başlamıştı. Gittikçe panik artarak kesin yıkımından çıkış yolları arıyor, çırpınıyordu. Böyle bir durum içinde müfreze komutanlığı Hitlercilere ve Rila Irmağı Vadisi'ne yerleşen ordu birliklerine ölümcül bir darbe indirme kararı aldı. Burada 1. Sofya Tugay'ı en şiddetli çarpışmalarından birini gerçekleştirmişti. Hedefler Jabokrek denilen herhalde Tsasto köylerinde ve Pçelinonay'daydı. Komutanlık bu eylemin hazırlıklarını 15 ile 23 Ağustos arasında yapmıştı. Dimitr partizanlık günleriyle ilgili kitap yazmak istiyordu. Anlaşılan partizan yaşamını en zengin, en ilginç, önemli olaylar yönünden çok dolu buluyordu. Yazabilseydi akıllıca, vicdanıyla, güçlenmiş kalemiyle yazılmış bir kitap olacaktı inanıyorum. Hatta notlarını toplamaya başlamıştı. Ama yalnızca Rila Zaferi'nin tarihini yazabildi. Hatta o bile tamamlanmadan kaldı. Rila. Rodopop'un oynayan dalgalarıyla dik başlı pirin ve utangaçlığı ile büzülmüş, sıkılan Vitoşa'nın ortasında duran dev. Üç dağın ortasında gururla dikmiş göklere başını, üçünü de ayrı ayrı uzaktan seyrediyor. Kendisine egemen olmak isteyenler için nasıl ulaşılmazsa suskunluğunda da öylesine bir erişilmezlik var. Bunun için kişioğlu ne zaman Rila'nın görkemli ormanlarına dalsa, dik kayalarına, soğuk ve ıssız, ne zaman tırmanmak istese, elinde olmayarak halk ozanı Ivan Vazov'un sözlerini anımsar. Rila çölü uludur. Birkaç günden beri ulu Rila çölü ıssız değil. Şimdiye dek kendisinin de görmediği bir yaşam kaynıyor şimdi orada. Gerçi sığırtmaç Ivan'ı görmüştü bir zamanlar. Karanlık ve günahkar orta çağın haksızlıklarından tiksinerek düzdeki yaşamdan kaçmış ve dağın gizli mağaralarına sokularak perhiz ve dualarla sessizce sönüp gitmiş bir münzevi olan Ivan'ı tanır Rila Dağı. İmparatorluğa karşı ayaklananları da basmıştı bağrına. Onları da unutamıyor Rila Dağı. Ama kaç kişiydi ki onlar? Ya şimdi? Gündüzün kuytularında kahramanları gizliyor, rahat dinlensinler diye kendisi dışarıda nöbet beklerken, geceleyin dik tepeleri başlarına yayıyor kahramanlar geçsin diye. Tek sıra olmuşlar, Gorno Cuma'ya Rilas'ına gidiyorlar. Ve hepsi Musov Vırh tepesine tırmanacaklar. Dubnitsa müfrezesinden ve Slavko Trinsky'nin 3. Sofya Tugayı'ndan sağ kalan partizanlarla buluşmak için. Burada buluşmaya söz verdiler. Burada kararlaştırdıkları eyleme geçecekler. Düşmana güçlerini göstersinler diye, köle halkın yüreğine yeni bir inanç aşılayabilsinler diye. Halkı aydınlık yarınlar uğruna mücadeleye çağıracaklar. Aralarında ben de bulunuyordum. 22 Ağustos 1944 günü şaşkınlıktan dilleri tutulan yüzyıllık çam ağaçları başlarını Musov Vırh Tepesi'nin yana kaldırmışlar, şimdiye dek görmedikleri bir olay seyrediyorlardı. Eylemin örgütlenmesine ilişkin çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ölen partizanların anısına bir edebiyat gecesi düzenlemiştik. Dağın efendisiydik. Tören savaşçı bir şarkıyla başladı. Şarkı bitince genç bir erkek partizan söyleve başladı. Partizanlar, diyordu genç adam. Birkaç günden beri Dubnitsalı işçi partizanların söz dinlemeyen yürekleri baş eğmez Gorno Cumayalıların Eylül ayaklanması müfrezesinden Razgokluların, Yagogortluların ve bıyalalarını yürekleriyle birlikte çarpıyor. Birkaç günden beri hepimiz bir aradayız. Bir bütünüz hepimiz. 1941 yılında dağa çıkan ilk partizanların dileği, Rila Prim müfrezesinde birleşelim ve özgür bir kartal gibi Vitoşa'dan Drama'ya, Plovdiv'den Makedon dağlarına kadar bir uçtan bir uca uçalım diye kurdukları düş bugün gerçekleşiyor. Burada Rila tepelerinin sevecen anne gülümsemesi altında bir güç doğdu. Bu güç ateşten bir lav gibi ovalara düzlüklere akacak. Alman canavarını bu topraklardan atacaktır. Genç erkek dalmıştı. Dönüp rüzgara baktı. Rüzgar kardeş, sen ki sabah akşam aşağılara doğru süzülürsün. Bugün bizim ölü partizanların yeşil çimen bürümüş mezarları başında biraz durakla. Biraz durakla ve de ki, biz hazırız, biz geliyoruz. Onların vasiyetlerini yerine getirmeye koşuyoruz. Düşmanı yenecek, zaferi kazanacağız. Dövüşmek ve yenmek için geliyoruz. Ant içeriz ki, dövüşeceğiz ve yeneceğiz. Gençler hep bir ağızdan ant içtiler ve antlarına sadık kaldılar. 24 Ağustos gününün sabahı sefere hazır buldu bizi. Dört müfreze olup çabucak sıraya dizildik. Komutan bize dönerek, "Dövüşmüyoruz diye yakınıyordunuz," dedi. "Bir süreden beri işsiz güçsüz duruyoruz diye bize güceniyordunuz. Bu nedenler yok artık. Bugün yiğitçe dövüşeceğiz. Göreyim şimdi size." Sonra müfreze komutanlarından yana döndü. "Siz görevlerinizi biliyorsunuz." Gülerek bizi ayrı yönlere gönderiyordu. "Biz batıya, siz aşağı doğru." "Siz," bizim müfrezeye döndü, "doğuya tutun, kahraman olun." Birerli sıra olmuş, Rila Dağı doğrultusunda yürüdük. Acele ediyorduk. O denli acele ediyorduk ki öteki müfrezelere hoşça kal bile diyemedik. Demek dövüşeceğiz. Sessizce yürüyen sıradakilerin yüreklerindeki tek yankı bu. Tek heyecan buydu. Kılavuzumuz Padala köyünden genç bir delikanlıydı. Avucunun içi gibi biliyordu Rila'yı. Vakit öğleyi çoktan geçmişti. Ama yemeği kim düşünecek şimdi? Bir gün aç durmak partizanlar için sıradan bir şeydi. Dikkatini çekmezdi kimsenin. Hele çarpışmaya gidildiği zaman. Şimdi bizi ilgilendiren bir tek sorun, bir tek giz vardı. Kiminle, nerede dövüşeceğiz? Neden sonra dinlenmek için durakladık biraz. Müfreze komutanı bizi çember halinde çevresinde topladı. Eğildi, bir taş parçası aldı eline. Kuru toprağı avucuyla sıvazladı, düzeltti. Sonra şema çizmeye başladı. İşte burası Piçelino Ormancılık Dairesi. Manastırın altında, dedi bir kare çizerek. Burası işçilerin yurdu, burada mutfak bulunuyor, burada evler ve depolar var. Burası da, taşı daha çok bastırarak bir kare daha çizdi, askerlerin yattıkları yurt. Bu yurtta 40 kişi var. Silah, mavzer, otomatik tüfekler, bir de zorka var. Bir an sustu. Sonra ekledi. Şu avlu. Karelerin çevresini çemberle sardı, 3 giriş yeri belirtti. Sonra Piçelino'nun savunmasını sağlayan dış taraftaki dikenli telle çevrili avluyu çizdi. Geçeceğimiz yolları belirtti. Bizim hedefimiz işte bu. Yarın sabah saat 6'da yıldırım hızıyla burasını ele geçirmeliyiz. Askerlerin silahını ellerinden alarak onların silahıyla silahlanıp kulayı kuşatma için almalıyız. Manastırda konumlanan askeri birliklerin Kalin'deki Almanlara, Pasra'daki Jaborg'daki takımlara yardıma koşmalarına engel olmalıyız. Bu saydığım takımlara da başka yönden hücum edilecek. Ah, unutacaktım. İşte şuraya bir başka pusu kuracağız. Taş parçasını Piçelino Kalesi'ne koydu. Buradan bizi şaşırtabilirler. Komutan azıcık daha sustu, sonra doğruldu ve bizi mangalara dağıtmaya başladı. Plan kısa ve açıktı. O derece açıktı ki sanki hepimiz önceden biliyorduk. Düzgün bir sıra halinde yeniden aşağı doğru fundalıklarla kaplı yamaçtan inmeye başladık. Yine o seferdeki kaçınılmaz sessizlik. Bir sessizlik ki yalnız düşünceye istediği yere uçup gitme, istediği yere konma hakkı tanır kendine. Bizim manganın görevini düşünmekten vazgeçmiştim. Basit bir görevdi ama Kalin'le başa çıkacak olan manganın sınavı gerçekten çetindi. Orman içindeki tepenin doruğuna bir kartal gibi konmuş olan şu taştan yapıda dinlenmeye ve kendilerini beslemeye gelmiş 28 Alman asker ve subay var. Onların gözleri yabani kurtlarınki gibi dönük, korunaklı silahları var. Arkadaşlar bu görevin altından da güçlükle çıkacaklar. Öyle ama orası için seçilen birkaç kişi güçlük nedir bilmiyor. Saldırıya geçtiler mi de öyle saldırıyorlar ki en üstün bir ordunun askeri bile imrenebilir onlara. Pastra görevi de kolay değil. Koskoca bir köy, bir takım asker. Ya padaladıklar yardıma koşarlarsa? Bak, Jabba Creek en kolayı. İrkildim birden. Uzakta asfalt yol görünüyordu. Yol boyunca işçiler bağdaş kurmuş, çakıl kırıyorlar. Etraf çok güzel bir akşam rahatlığına gömülüyor. Adeleler gevşiyor hafiften. Ama partizana dinginlik yasak. 1 Haziran'da dayak yediğimiz yere yaklaşıyoruz. İçim gittikçe sıkılıyor. Makineli tüfeklerin saçtığı cehennem ateşi, bombaların gümbürtüsü, gözlerimin önünde düşen arkadaşlarımın görünümü belleğimi yeniden sarıyor. İçgüdüyle kara binamı tutuyorum sımsıkı. O zaman da böyle tutmuştum. Kendi kendime diyorum ki, bizi o zaman yendiler. Ama şimdi biz yenen kişiler gibi buradan, bu köprüden aydınlıkta geçiyoruz. Tam saat 6'da görevin yerine getirilmesine giriştik. Yıldırım saldırı ve makineli tüfeklerin takırtısı. 15 dakika sonra Piccolino'nun sahibi bizdik. Askerleri tam yemek yemeye hazırlanırken bulduk. Direnmediler. Tersine şaşkınlıktan sıyrıldıktan sonra dostça gülümsemeye başladılar. Bizimle konuşuyorlar, komutanlarıyla alay ediyorlardı. Yedek subay adayı başçavuş, partizanları şöyle yaparım, böyle yaparım diyormuş. Ama bizi görünce ilk o kaçmış. Askerler çok şeye ilgi gösteriyorlar. Değerli olan neleri varsa hemen veriyorlardı. Kimileri iştenlikle kendi eşyalarını bile vermeye hazırdılar. Plan beklenenden daha kolay yerine getirilmişti. İşimizi bitirdikten sonra bize gerekli olan ne varsa hepsini topladık. Hatta bizim çember içinde kısılmış kalmış küçük bir tren vardı. Ondan da 150 kadar tüfekle yiyecek aldık. Şimdi öteki hedeflerden arkadaşları beklemeliyiz. Hep birlikte çekileceğiz. Ama onlar geciktiler. Bir ara göz kamaştırıcı bir ışık yardı karanlığı. Asfalt yolda bir kamyon bize doğru geliyordu. Dur! Kim var orada? Şosede viraja koyduğumuz devriye vahşi bir sesle bağırdı ve cevap beklemeden ateş etmeye başladı. Çetenin levazım memuru fırlayıp çıktı ortaya. Ateş etme, ateş etme, dur diye bağırıyor ve devriyeye doğru koşuyordu. Anlamıştı ki komutanlık Jabba Creek'te ele geçirdiği kamyonlardan yararlanılması, silahların onlarla taşınması kararını almış. Bunu önceden konuşmuşlar ama levazım memuru unutmuş bize söylemeyi. Kamyon bizim yanımıza gelince hemen sardık. Bizim partizanlardan biri olan şoförü soru yağmuruna tuttuk. Her şey tamam, diyordu kısaca. Jabba Creek bitti. Pasra'da bizimkiler miting yapıyorlar. Kalna'daki Almanlar ise diri diri yanıyor. Kamyondan atladı, aşağısını göstererek, işte bakın nasıl yanıyor. Biraz önce gördüğümüz alev ışıltıları şimdi daha büyümüş, çevreyi büsbütün aydınlatıyordu. Ölü var mı? Yalnız iki kişi hafif yaralı. Canlılık başladı. Bir an önce ötedeki hedeflere eylemlerin ayrıntılarını öğrenmek için can atıyorduk. Kalna'da müfreze dereye dek inmiş, daha yolda giderken birkaç katır bulmuşlar. Katırlara odun yükletmişler, odunların arasına makine ve tüfekleri gizlemişler. Tam belirlenen saatte 6 kişilik saldırı grubu köylü oduncular gibi giyinmişler, katırlarla şoseden geçerek Kalna'ya yollanmışlar. O sırada açgözlü Almanlar kahvaltı salonunda toplanmışlar. İçlerinden kimileri bizim arkadaşları görseler de dikkat etmemişler. Nöbetçi filan yokmuş. Bizim saldırı grubu Almanlar anlayıp ateş edinceye kadar hücum etmiş. Dere kenarında kalan arkadaşlar da gelip onlar da hücuma başlamışlar. Başlayan çarpışmadan her yer gümbür gümbür gümbür diyormuş. Saldırı grubundan partizanlar siper almış. Yalnız hedefe ateş ediyorlarmış. Alman askerleri ise içeride barikat kurup savunuyorlarmış kendilerini mermi fırtınasına karşı. Bir ara şiddetli bir patlama sarmış taş yapıyı. Yapı alevler içinde yanmaya başlamış. İçerideki cephane ve patlayıcı maddeler de tutuşmuş sonra. Sağ kalan Almanlar savunmayı sürdürmeye çalışıyormuş. Kimileri dışarı çıkmaya çalışıyormuş ama dışarı çıkar çıkmaz biçiliyorlarmış. İçeride kalanlar diri diri yanmışlar. Bizimkiler yapının alevleri içinde 18 makineli tüfek, bir havan topu, birkaç otomatik tüfek ve kendilerini yenilmez sayan 24 Alman çıkarmışlar. Yangının ışıkları görünüyordu. Yalnız Kalna değil, Granatüin'in de merkez üstünde birkaç yapı yanıyordu. Balkana çekilirken beraberimizde çok miktarda silah, cephane ve yiyecek götürdük. Bizimle birlikte 30 kadar yeni partizan da geldi. Bir bölümü Granatüin barajından işçilerdi. Merkez komitesinin arşivlerinde Dimitri Gribchev'in 22 Ağustos 1944 günü onların müfrezesinden bir bölümle Rila Pili müfrezesinin birleşmesi nedeniyle Dubnik ve 1. Sofya Partizan Tugayı'ndan ölen partizanların anısına yaptığı söylev saklanmaktadır. Bu söylev rastgele korunmuş, müfrezenin bütün yazılı belgelerini toplamakla görevli Denço Splenski tarafından bana verilmişti. Bütününü aktarıyorum. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 134.